Sayfa 80. 8. Köpek burnuna kürekle ulaşmak kolay olmamıştı. Sandal kaynalara kadar gömülmüştü sulara. Üstelik odun yükü havaleli olduğundan rüzgar kolayca yolunu kesiyordu sandalın. İnebolu yolculuğundan kürekle dönmek zorunda kalan gençler, idmanlı oldukları halde gene de zorlanıyorlardı. Halime kaptan bile küreğe geçmek zorunda kalmıştı bir ara. Güçlü kuvvetli kadındı ama avuç içleri henüz küreğe yatkın değildi. Kabardıkça eğiliyor, gittikçe kabaran sulara daldırıyordu ellerini. Memiş, görmüş geçirmiş bir kaptan gibi dümene oturmuş, sandalın başını açıyordu kıyıya yanaştıkça. Kanter içinde köpek burnunu bulunca rüzgar boşanıvermişti zincirinden. Halime kaptan, "Geçin uşaklar yelkene, fora!" diye bağırdı. Birden ileri atılan sandal çakılır gibi gömüldü sulara. Baş üstünü yalayan dalgalar ambara akıyordu yalpaya düştükçe. Gidiş yönünü biraz da dalgaların gelişine uyduran Halime kaptan, gençleri kıç üstünde toplamayı yararlı buldu. Sandalın başının daha çok gömülmemesi için çapayı bile kıçtan yana aldırdı. Gene de hızlı gitmekten ötürü suların baskınından kurtulmuş değildi. Dalgalar büyüdükçe baş kıç yalpaları tehlikeli durumlar yaratıyordu. "Sarın yelkenin bir katını!" diye bağırdı sesini duyurabilmek için. Karadenizlilerin bir kat modaya gitmek dedikleri bir durumdu bu. Hemen isteğini yerine getirdiler. Yelken küçülmüş, sandalın yolu da ona göre azalmıştı. Hızı kırılan sandalın yalpası da o ölçüde yavaşlamıştı. Yıldız Poyraz'dan esen rüzgar, bir kuş gibi alıp götürdüğü sandalın üstüne irileşen dalgaları da yuvarlıyordu. Üçerlemelerin arasında kalan sandal her seferinde sularla doldurmak zorunda kalıyordu ambarını. Bu denize göre çok yüklenmiş olmalıydı sandal. Odunların bir bölümünün atılması gerekirdi ama kıyamıyordu verdikleri emeğe. "Tulumbanın başından ayrılmayın," dedi Halime kaptan. "Bu dalgalar uğraştıracak bizi." Sandal çok hesaplı yüklenmişti. Yalpalar yüzünden bir yandan bir yana kaymalar oluyordu. Böyle bir tehlike kolayca kapaklayabilirdi sandalı. Gene de tedbirli olmayı yararlı gören Halime kaptan, odun isteflerinin arasına kazıklar geçirmeyi yararlı görmüştü. Bu işi yaptırırken beledin odunlarını çekip ayırıyor, ilerideki tehlikeler için denize atmak üzere kolay bir yere dizdiriyordu. Halime kaptan bir ara Gebeşköy kıyılarına bir göz attı. Dalgaların köpüğü geniş bir dantel gibi ağırtıyordu kıyıları bir uçtan bir uca. "Uşaklar!" dedi. "Yanaşamayız köy altına bu havada." Zeynel içindeki kuşkuları söylemeliydi artık. "Irmaktan içeri de giremeyiz." Halime kaptan böyle düşünmüyordu. Girilebilirdi girilmesine. Üçerlemeleri kollar, atardı sandalı içeri. Gel gelelim ırmağın ağzı temiz kalmazdı ki bu havada. Dalgalar kum yağarlardı. O zaman ırmak ağzının Gebeşköy altından bir ayrımı mı kalırdı? Sandalın başı Cide iskelesini geçmiş, köyün ilk evleriyle bir hizaya gelmişti. Kaptanca bir karar verilmesi gerekirdi. Havada kararmak üzereydi çünkü. "Gideros'a gireceğiz," dedi. "Başka çaremiz yok." Sandalın başını daha da açtı. Gideros'u tutturmak için ister istemez yapacaktı bunu. Yıldız yelkene bütün gücüyle yüklenince sandal, koşu sonuna gelmiş bir at gibi sıçradı birden. Sıçramasıyla sulara gömülmesi, yalpaya düşmesi de bir oldu. "Bırakın tulumbayı," dedi. "Bir kat daha sarın yelkeni." Ateş gibiydi çocuklar. Saçlarının diplerine kadar ıslanmışlardı. Gideros burnu alacakaranlıkta seziliyor, fener şimdiden yeşile çalan ışıklarını yol yol seriyordu sulara. Varılması gereken yer belliydi artık. Ne yapıp yapıp kıvrılacaklardı burundan. Gerekirse birer birer kestikleri, toplayıp istif ettikleri odunların bir bölümünü sulara atacaklardı. Hepsini atamazlardı. Safrasız kalan tekne beşik gibi sallanır, sallanır kapaklanırdı en sonunda. "Çıkarın kıç altından feneri, yakın çabuk," dedi kaptan. Ortalık birden zifir karanlığına bürünüvermişti. Ne olur ne olmaz karşıdan gelen bir tekneye de bindirebilirlerdi. Gemici feneri yakılmış çarmıklardan birine sıkıca bağlanmıştı. Kendini vardiya görevine ayıran Zeynel, "Bir kotra giriyor Gideros'a," diye bağırdı baş üstünden. "İskelesi de sancağı da belli. Kırmızısını da gördüm, yeşilini de," dedi. Bu gördüğü bir Karadeniz kotrasıydı, sandalın daha karınlısı. Belki ambarı da kapaklıydı. Bir süre sulara kulak verip dinlemişti, motor mu yelkenli mi diye. Pek az rastlansa da tek tük motorlu takalar yok değildi Karadeniz'de. Bir patapat motor değildi bu. Dalgaların kayalara çarpmasından gayri bir ses duyulmuyordu. Sakın bir korsan takası olmasındı. İster istemez onların kucaklarına düşerdi o zaman. Kuşkusunu kaptana duyurması yerinde olur muydu acaba? Duyursa da duyurmasa da yapılacak bir şey yoktu. Gideros'u geçip kuruca şileye yanaşamazlardı ki bu sert havada. Bir iki balıkçıdan, kolcudan başka kimseye rastlanmazdı bu kayaların arasındaki koyda ama uzun süre kalacak değillerdi ya. Feneri sanki Gideros'a girmeyeceklermiş gibi geride bıraktılar. İşin en zor yanı bundan sonra başlayacaktı. Çok uyanık olmazlarsa sandalın kapaklanması işlem bile değildi. Zeynel bu durumda kaptanın ne yapması gerektiğini düşünüyor, bu durumdan kolay kolay çıkılamayacağına inanıyordu. Ah, Temel Reis olsaydı tereyağından kıl çeker gibi limana girer, düğünü umumiye kolcusu Mehmet Efendi'nin önüne demir atardı, dedi içinden. Sonra da keyifli keyifli seslenirdi Temel Reis. Hey Mehmet Efendi, balık çorban hazır mı? İşte geldik, tam saatinde. Halime kaptanın soğuktan çatlak çatlak olmuş sesi uyandırdı dalgınlığından Zeynel'i. Zeynel, kalk, çevir yelkeni, ne duruyorsun? Temel Reis de olsa böyle kumanda ederdi diye düşündü Zeynel, fırladı. Amurayı çözmesiyle yelkeni direğin arkasından geçirmesi bir olmuştu. Sandal böğründen yara almış bir hayvan gibi sağından soluna döndü. Yana yatarak öylece kaldı. Halime kaptan yavaşça dümeni limana doğru kırmaya başladı. Yelken yeni duruma göre yeniden şişiyor, kıçtan gelen dalgaların itmesiyle hızla içeri giriyor, ilerledikçe dalgaların hırçınlığı kırılıyordu. Halime kaptanın sıkı kavradığı yelkeni yavaş yavaş itiyordu dışa doğru. Dümen tam alabanda olunca yelken boşalıvermişti birden. Boşlukta bir yatak çarşafı gibi çırpınıyordu. ''Yelken mayna!'' dedi Halime kaptan. Zeynel direğin dibinde onun vermesi gereken bu kumandayı bekliyordu. İki kat sarılmıştı ve mendil kadar kalmıştı. Eteklerini derleyip topladı, odunların üstüne bastırıverdi. Yelkenle uğraşacak zaman değildi. Taktı hemen kürekleri. Halime kaptan. Sen de, dedi Halil'e. Tak kürekleri. Boyuna dümen kırdığı için sandalın başı hemen hemen geldikleri yöne dönmüştü. Ne rüzgar tutuyordu artık sandalı ne de dalga. Durgun bir göldeymiş gibi yol alıyorlardı. Bir süre sonra Zeynel kürekleri bırakmış, sandalın başına geçmişti. Buralarda korkulacak döküntülerin bulunduğunu biliyordu. Koyu karanlıkta eğilmiş suların içinden kayaların sivriliklerini seçmeye çalışıyor, eliyle de dümene işaretler veriyordu. Halil, dedi, yavaş ol, siyah! Sandal sarsılarak durmuştu. Siyah, siyah, taşlara bindiriyoruz. Yosunlu bir taş, yarı ak, yarı kara, denize yırtarak uç vermişti. Sandala eliyle yeni bir yön gösteren Zeynel, ''Asıl!'' dedi. ''Al kendine doğru!'' Gözleri kıyıya takılınca da şaşırıp kalmıştı. ''Abla! Halime abla!'' Şaşkınlıktan kaplana nasıl sesleneceğini bile unutmuştu. ''Ne var?'' ''Adamlar! Silahlı adamlar var! Nerede?'' ''Kıyıda!'' ''Yanaşmamızı bekliyorlar!'' Halime kaptan düşünmeden bağırdı. ''Siyah Halil! Açıl!'' Halil öylesine siyaya geçmişti ki sandal bir kaya döküntüsünü sıyırarak uzaklaşmıştı kıyıdan. Zeynel, sen de geç küreklere. Başını limanın ağzına çeviren sandal ölü dalgalarla baş kıç yalpaya düşmüştü. Yapılacak ilk iş silahlıların eline düşmemeye çalışmaktı. Peki ama kimdi bu silahlılar? Kim olursa olsunlar sandalın kıyıya yanaşmasını bekleyen soyguncular olmalıydı. Ellerine düşmemeliydi bunların. Hele bir kadın olarak daha da hesaplı olması gerekirdi. Gel gelelim bu havada yeniden limandan çıksalar bile nereye sığınabileceklerdi. İleride, çok ileride İstanbul tarafında bir Amasra olduğunu duymuştu. İki limanı vardı Amasra'nın. Ta Cenevizler zamanından beri Karadeniz'in en güvenilir limanlarından biri olduğunu biliyordu. Ne yapıp yapıp bu limanlardan birine girmeliydi. Ya fırtına artmış, dalgalar büyümüşse dışarıda? Birden iki yanından vızır vızır kurşunlar geçmeye başladı. Hey, dönün geriye! Zifir karanlığında kıyıdan yükselen bu ses daha da ürkütücüydü. Namlunun ağzından çıkan kurşunlar kızıl noktalar bırakıyordu sesin geldiği yönde. Dönmezseniz deleceğiz teknenizi. Yelken açıp kaçmak da olmazdı. Rüzgar karşıdan esiyordu. Kürekle çok yol almaları gerekliydi daha. Zeynel, geç dümeni, dedi Halime Kaptan. Zeynel kürekleri bırakıp dümene geçerken Halime Kaptan kıç altındaki Temel Reis'in gocuğunu bulmuş, hemen sırtına geçirmişti. Zembilden başlığı da alıp sardı başına. Zeynel sandalı suya atarken zıpkasını çıkarmış, paçalarını sıvadığı ıslak iç dizliğiyle kalmıştı. Karadeniz'de bir gemici için yadırganacak bir kılık değildi bu. "Ver zıpkanı bana," dedi Halime Kaptan, "çabuk." Zeynel dümeni memişe bırakıp koşmuş, baş altına getirmişti. Halime Kaptan bunu da giyince iri kıyım bir erkek oluvermişti. "Tamam," dedi, "dönebiliriz geriye." Temel Reis'in toplu tabancasında koyduna yerleştirdi. Kıyıdakiler Ceneviz korsanı bile olsalar, onlardan korkacak bir şeyleri kalmamıştı. Sandalın soyulmasından korkmuyordu. Meşe odunundan başka değerli bir yükleri yoktu çünkü. "Hey, dönün geriye, gebereceksiniz be!" Başta çarmıklara bağlı gemici feneri bir kurşunda parçalanmıştı. Yaman atıcıydı bu korsanlar. Ellerinden kurtulmak çok zordu. Eğer isterlerse düşürürlerdi her attıklarını, Gideros fenerinin ışığında. Sandal kıyıdan uzaklaştıkça ışıkların içine düşüyordu. Yoktu kurtuluş. "Söyle şunlara," dedi Halime Kaptan. "Dönüyoruz, kessinler ateşi." "Hey!" diye bağırdı Zeynel kıyıdan yana. "Dönüyoruz." Son kurşun başlarının üzerinden cızlayarak geçti. Duyduk anlamına geliyordu bu. "Uşaklar," dedi Halime Kaptan. "Benim adım Halime değil, Halim. Bildiğiniz gibi kaptan benim. Onlardan saklayacak başka bir şeyimiz yok. Paramız pulumuz yok ki soyulmaktan korkalım." Sonra Memiş'e döndü. "Senin anan değil babanım ben. Anladın değil mi? Baban askerden dönene kadar bu iş bana düşecek anlaşılan. Korkmak yok. Hadi Zeynel, asıl küreklere de yanaşalım." Kıyıda bir ışık belirmişti. Yanaşacakları yeri gösteriyordu. Işığın çevresinde gidenler gelenler vardı. Sandal yaklaştıkça bir gemici fenerinin siyah zıpkalı, çapulalı mesli, çizmeli ayakları da aydınlattığı seziliyordu. Kalınca bir erkek sesi yükseldi kıyıdan. "Funda Demir." "Yavaş ol," dedi Halime Kaptan. "Kıçtan yanaşalım." Yekeyi kendinden yana çekebildiği kadar çekti. Sandal yarım daire çizerek başını açığa vermişti. "Şimdi funda edebilirsin," dedi. Zeynel demir atarken kendisi de dümeni çıkarmıştı yuvasından. Halil yavaştan yavaştan siyaya geçmişti. Küreklerin ucu döküntülere değince çıkardı ıskarmozlarından. Sandalın kıçı kuma oturmuştu. Kıyıdan kalın sesli adam. "Çıkın dışarı," dedi. "Sandalda kimse kalmasın. Eğer biri gizlenmeye kalkarsa uçururum bir bombayla sandalı havaya." Halime Kaptan. "Peki kaptan." Kendini kıçtan yavaştan kaydıran Halil'in yüzünü gemici feneri aydınlatmıştı. İki tüfekli birer yanına geçtiler. "Yürü, dur şurada." Eli tabancalı yaşlıca biri. "Gitme," dedi. "Bekle." "Zeynel, sen de atla," dedi Halime Kaptan. Atlayan Zeynel'e gene iki tüfek birden uzandı. "Yürü." Halil'in yanına geçti Zeynel de. Bir tabancalı adam onu da gözleriyle dipten doğruğa bir taradı. Halime Kaptan kişiliğini belli etmek için seslendi kayığın kıçından. "Gel al şu oğlanı." Sesi her zamankinden daha kalındı. Tam bir erkek sesi. "Al diyorum sana." Eli tabancalı kızmıştı. "Kimsin sen?" dedi. "Kaptanım ben." "Adın?" "Halim Kaptan." "Kaptan olup olmadığını bize bırak. Bir kusur mu ettik kaptanlıkta?" "Edecektin ya, biz bırakmadık. Bu havada limandan çıkıp da nereye gidiyordun?" "Amasra'ya." "Zor giderdin sen Amasra'ya. Rüzgar Yıldız Karayel'e döndü. Farkında değil misin? Yükün ne? Odun mu?" "Odun." "Ya odunun altındaki? Ne olur başka?" "Onu sen mi bize soracaksın? Ula Recep, atla sandala dağa. Sen de in de kayığını bize bırak." Memiş anasına sokulmuş duruyor, gözlerini tüfeklilerden ayıramıyordu. Korktuğu halde belli etmemeye çalışıyordu. Halime Kaptan eline yapıştığı zaman korkudan titrediğini anlayıvermişti. "Adam yemez onlar be," dedi. "Ne korkuyorsun?" Sonra seslendi kıyıdakilere. "Önce şu oğlanı indirin. Hadi Memiş, davran bakalım. Alın şunu kucağınıza." Tüfeklilerden biri isteksizce uzatmıştı kollarını, Memiş'i kucaklamıştı. Onu Halil'in yanına bırakırken Halime Kaptan çimaya asılıp sandalı daha da yanaştırdı kıyıya. Kış üstünden kayıverdi aşağı. Bu inişte kadınca bir acemilik vardı ama kimsenin gözüne çarpmamıştı karanlıkta. Nanlu'nun burnuyla yol gösterdi biri. Geç sen de şöyle. Halime kaptanın korkusu Memiş'tendi. Ya boş bulunup da anne diye seslenirse? Recep diye seslendi silahların başı. Önce kıç altından başla, sonra geç bakalım başı altına, sıkı bir arama yap. Recep zembille çıkmıştı kıç altından. Bak bakalım ne var içinde, dedi başları. Kahveden başka işe yarar bir şey yok. Yiyecek içecek şeyler aradıkları anlaşılıyordu. İyi, başka içecek bir şey yok mu? Bir avuç kadar da çay, hepsi bu kadar. Temel Reis'in hastalanmadan önce İnebolu'da edindiği şeylerdi. Zavallı ne bir bardak çay içebilmişti, ne bir fincan kahve. Reisleri soruyordu boyuna. Yok mu yiyecek içecek bir şeyler? Baş altını da tarayan Recep raporunu verdi. Yok Harun Reis. Kaldık gene Mehmet Efendi'nin balık çorbasına. Ama sen gene de sıkı sıkı ara köşeyi bucağı. Sonra geç şu odunların altına. Odunların altı da gözden geçirildi. Oysa silah arıyorlardı şimdi de. En para eden matah silahtı Karadeniz boylarında. Reisleri, tutun uşaklar, dedi. Çekelim şu sandalı iki felek üstüne. Sandal çekilmişti Harun Reis'in kıyıdaki kotrasının yanına. Kıyıda az ileride kolcubaşı Mehmet Efendi'nin barakasından başka tek bir kulübe yoktu. Balıkçılardan, kara avcılarından avcı tezkeresi soran, sandallarla tuz getirenlerden vergi alan Mehmet Efendi, bunun dışında olup bitenlere pek kulak asmazdı. Gümrük kolcusu değildi ki kaçakçılarla, jandarma değildi ki çetelerle, korsanlarla uğraşsın. Kendi işinin dışında kalan hiçbir şeye kulak asmazdı. Bu yüzden düşmanı dostundan çok azdı. Dalgalı, fırtınalı havalarda limana düşenlere kolaylık gösterir, onlarla yer içerdi. Recep zembili sırtına vurmuş önden yürüyordu. Barakaya girdikleri zaman ılık bir hava, gecenin ayazında sertleşip gerilen derilerini okşamıştı. Ocak başında tencerenin altındaki odunları düzelten Mehmet Efendi, başını çevirip gelenlere baktı. Fırtınanın içinden bu kadar genç kişilerin çıktığına şaşmıştı. ''Hoş geldiniz evlatlar!'' dedi güler yüzle. Yeni gelenler çekinerek kapının yanına dizilmişlerdi. ''Hoş bulduk!'' dediler çekinerek. Silahların reisine saygısızlık olmasın diye barakanın sahibi olduğu halde gelenlere buyur edip yer göstermiyordu. Harun Reis, ''Korkacak bir şey yok Mehmet Efendi.'' dedi. ''Biraz patırtı ettik ama anlaştık sonunda. Geçin ocak başına da ısının uşaklar.'' Memiş herkesten önce ateşin önüne oturmuş tencereye dikmişti gözlerini. Bu tencere değil ufak bir kazandı, kulpundan bir çengeli asılmış. Bol ateşte köpüre köpüre kaynıyordu. O kadar acıkmıştı ki bütün bu kazandaki yemeği tek başına yese doymayacak gibiydi. Harun Reis havayı birkaç kez kokladıktan sonra ''Ne balığı bu?'' dedi. ''Olsa olsa honostur.'' Mehmet Efendi ''Öyle.'' dedi. ''Honos çorbası çok lezzetli olur.'' ''Sen koy bir çanağı da ver önce bana. Lezzetli mi lezzetsiz mi bir bakayım tadına.'' Sarı yumuşak bir deriden yapılmış çizmesinden bir şimşir kaşık çıkarmış bekliyordu. Kendi adamlarından birine. ''Ula Şadıman'' dedi. ''Git iki yumurta getir motordan. Bu Mehmet Efendi'de ne yumurta bulunur ne limon. Bir binlik rakı da getir, canı çeken içsin.'' Halime kaptan ocaktan uzak bir köşeye büzülmüştü. Yüzünü idare lambasının sönük ışığından bile saklıyordu tanınmamak için. Rakının gelişi onu hem sevindirmiş hem tedirgin etmişti. Bir kaptan olarak onların cümbüşüne katılma zorunluluğu düşündürmeye başlamıştı. Bunların kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini bile bilmiyordu. Başları olduğu, davranışlarından, anlaşılan şu Harun Reis'in en azından bir kaçakçı olduğu ortadaydı. Acaba kendilerine kötülüğü dokunacak mıydı? Eğer sandal odun yüklü olmayıp da bakkal malıyla yüklenmiş olsaydı nasıl davranırdı kendilerine? Enine boyuna kara kara düşünürken, ''Hey kaptan!'' dedi Harun Reis. ''Şöyle geç karşıma bakayım. Verin kaptana bir maşrapa rakı da çekelim karşılıklı onunla.'' ''Denize çıkınca rakı içmem reisim.'' dedi. ''Kusura bakma sakın.'' Kendini o kadar zorladığı halde bir erkek sesinin ortalama kalınlığını tutturamamıştı. Harun Reis'in dikkatinden kaçmamıştı bu durum. ''Kaç yaşındasın sen?'' dedi. ''Doğruyu söyle.'' Hiç düşünmeye gelmezdi. ''Doğrusu şu'' dedi. ''Benim yaşımdakiler şimdi askerde. Babam çok yaşlı olduğum için beni geç yazdırmış nüfusa. Yani asker kaçağı değilsin öyle mi?'' ''Öyle sayılırım.'' Ya bu adamlar? Biri 17 yaşında, öbürü de 16. Şu delikanlıyı sorarsan bu yıl 7'sine bastı. Harun Reis'in gözlerinden yüzünü kaçırmak için dönmüş, oğlunun sarı saçlarını okşuyordu. Reis rakı maşrapasını dikip balık çorbasının çanağını dudaklarına dayamıştı. Bir iki yudum içtikten sonra içine giren bıyıklarını dizine serdiği çevreyle kuruladı. "Eline sağlık Mehmet Efendi," dedi. "Karşıya yolumuz düşerse sana biçimli oltalar getireceğim, söz." "Sağ ol reis," dedi. "Oltayı bırak da bana ağ ipliği getir. Bir serpme öreyim de size bol bol gümüş balığı yedireyim uğradıkça. İşittiğime göre oralarda karışıklık çıkmış. Merak ediyorum bizim Akif'i." "Hiç merak etme. Onlar kendi dertlerinde şimdi. Karışıklık çıktığı doğru." Akif 2 yıl önce bir Rus denizaltısı tarafından kendi sandalında yakalanmış, alıp götürülmüştü. Bir iki mektupla sağ olduğunu bildirdiyse de son durumundan haber alınamamıştı. "Bak kaptan," dedi. "Adın neydi senin? Halim miydi?" "Evet." "Halim kaptan, dinle beni." "Buyur reis." "Senin sandalına el koydum ben. Gemicilerine de el koydum. Yemeniz içmeniz bundan sonra benden. İstanbul bizim olmaktan çıktı. Ha bu memleket, ha Karadeniz. Var mı bu Karadeniz'in sahibi? Deniz kırılınca gidiyoruz karşıya. 2 günde oradayız. Yapacağın işe göre sana da pay var. Ne düşünüyorsun?" "Yapamam ben bu işi. Oralara gidecek kadar iyi kaptan değilim. Gemicilerim de öyle." Reis boş duran maşrapasını gemicilerden birine uzattı. "Ola Recep," dedi. "Ya doldur şunu da." Dikkat etmemişti Halime kaptan. Kendisiyle başka türlü konuşuyordu bu Harun Reis. Adamlarıyla başka türlü. Yarısına kadar dolan maşrapadan birkaç yudum aldıktan sonra "Kötüleme kendini," dedi. "İyi kaptansın sen. Gözün pek, yüreklisin de gemicilik yürek ister. Gerisi boş laf. Yel üfürür, su götürür. Devrilsen de, kapaklansan da dibini boylayamazsın denizin. Şu yaşa gelmişsin. Dara geldin mi bir iki kulaç atarsın elbet. Biri gelir çıkarır sudan seni. Anlaştık mı? Deniz kırılır kırılmaz çıkıyoruz yola. Ver elini ince burundan Sivas'ta pol." Dirense, "Hayır olmaz," dedi. "Ola getirin kıç altından bir iki teneke konserve de buyur edin Halim kaptanın adamlarına. Bir binlik de termeli Şevket'in boğma rakısından getirin de zıkkımlanın." Sonra ocak başında tüfeğini kucağına alıp ısınan güneş yanığı bir adama döndü. Avcı yeleğinden bir zincire takılı iri bir saat çıkarıp kapağını açtı. Bir süre inceledikten sonra "Kalk ola Hüseyin," dedi. "3 saat sen geçeceksin vardiyaya. Uyudun mu uyanamazsın bir daha. Aç gözünü. Kara dumanın çetesi girdi mi limana, 2'şerden 4 mermi yakacaksın. Anlarım ben."